Ama Ali Şarkı ile karşılıyoruz. Kaç kilo verdi? Hemen Ali gelmeden cevap vereyim. Yaklaşık 28 kilo falan. Ali Poyrazoğlu ile nefis
bir şarkı
başlıyor. Şarkıyı dinledin mi?
Dinledim.
Senin için yaptırdım.
Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bu gece çok müsbet bir havadayım. Sana tersten girmeyeceğim. Güzel güzel, yumuşak, taze taze konuşacağım. Bağırmayacağım, çağırmayacağım.
Nasıl olur, ben alışmadığım şeylere beni itme lütfen.
Yok, ben artık böyle kendisiyle barışık, dünyayla barışık, sinirlerini aldırmış, sakin bir insan oldum. Korona
asla
bana iyi geldi.
İnanmam. Asla
vallahi
inanmam. Olamaz Ali.
Olur İzzet, neden biliyor musun? Şöyle bir gerçekle yüzleştim. Şimdi ben biliyorsun bir köydeyim. Arkadaşlardan rica etsek, sevgili kardeşlerim, canım bir tanelerim, ruhlarım, şu kalpleri atmasanız ne olur. Oralardan geçmese dikkat dağılıyor. İzzet, kardeşlerimin kulağını çeker misin? Çek onların
Canlarım,
kulağını. Bak hadi
canlarım,
yavrularım,
atın.
atmayın o
Daha
kalpleri.
bol kalp atın. Ne diyeyim de her hafta söylüyorum Ali'ciğim. Seni
Her
seviyorlar,
hafta yeni
hayranlarım.
seyirci, her hafta yeni seyircimiz oluyor demek ki İzzetciğim,
Evet.
nankör olma. Bak atmıyorlar, gördüm kesti, eksildi kalpler, çok güzel. Yapma böyle sert konuşma çocuklarla, ağzına biber sürerim yoksa bak.
Ay, çocuklar ne
Bak,
oldu? Koronanın yan
bak.
etkisi mi bu?
Ya yan etkisi değil, direkt etkisi. Şöyle bir şey oldu bana. Ben şimdi biliyorsun bir köydeyim, dağın başında. Şöyle düşündüm, baktım bugün. Bahçe, işte ağaçlar mağaçlar filan var. Köyde olmanın nimetlerinden yararlanıyorum. Yani İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde katlara sıkışmış, apartman katlarına sıkışmış insanlar gibi değilim de yarı açık cezaevindeyim diye düşünüyordum. Ama birdenbire dedim ki sen dedim bir yolculuğa çıkmıştın. Denizde şimşekler çaktı, fırtına çıktı, teknen battı. Issız bir adaya düştün. Burada tek başımayım ya ben. Issız
Evet.
Bir adadayım. Kimse yok. Kimse gelemez. Ben de bir yere gidemem. Ben şimdi bu ıssız adanın içinde, bahçenin içinde tek başıma var oluyorum. Doğaya bakıyorum. Ağaçları inceliyorum yavaş yavaş. Çiçekler, böcekler, kuşlar. Karıncalarla bile ahbabım. Bu sabah karıncalarla beraber kahvaltı ettik. Bir
Ah
çekirge
canım benim.
ölmüş.
Ah canım
Onlar
benim.
çekirge ölüsünü almışlar. Paylaşıyorlardı aralarında kardeş kardeş. Öyle saldırma yok. Çullanma yok.
Çok severdik. Çok
Konuşuyorlardı.
normal bir insandı hocamız.
Ben de
Ama
çayımı
işte
kahvemi
oldu.
aldım. Karınca kardeşlerimle sohbet ettim ve artık böyle oldum İzzetciğim. Bilmem iyi mi oldu, kötü mü oldu?
Çok maşallah maşallah. Allah kimseye vermesin.
Vermesin.
Vermesin.
Zor.
Biz
Bence
eski bir
de. Bence
cezaevindeyiz.
De. Vermesin. Yani bu da hafif hafif sıyırmanın başka bir tezahür olsa gerek diye düşünüyorum.
Bugün
Hafif
sıyırmaları
hafif.
da konuşmak istiyorum seninle. Bugün çok güzel konular hazırladım. Evde duran karı
Sarıları
kocaları...
giymişsin gene. Ben de sana şey olsun diye, cevap olsun diye. Ben de hafif lacivert sarı büründüm.
Fenerbostan'da Ali Uyanık geldi efendim bugün.
Öyle Fenerbostan. Biliyorsun şarkımız var. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Döne döne Yenerbahçe. Atar yemez icabında 8 tane çeker bahçe. Marşımız
Sen
var.
Xanax falan mı aldın? Çok iyiyse.
Hayır, gayet iyi. Seni hırpalamayacağım çünkü şeyimiz, kraliçemiz telefon etti bana, dedi ki İzzet'e çok sert giriyorsun dedi. Yapma böyle bir şey dedi. Yumuşak davran, o da insan sayılır dedi. Ben de onun üzerine tavrımı değiştirdim. Gügü söyledi. Gügü öyle söyledi. Ben Gügü'nün dediklerine uyarım biliyorsun.
Bak bir sen de Ali Poyrazoğlu olduğuna emin misin diyor bana yazmış.
Ben bile emin değilim. Ben bile emin değilim. Ama böyle iyi geliyor bana vallahi bak. İzzet Bey, hazırladığınız sorular yok. Siz hazırlamıyorsunuz ama seyirci bir şeyler soruyor. Attık ya bugün Twitter'da, soracağınız
Evet.
bir şey varsa sorun diye. Ben de baktım birkaç tane yazdım. Ben de cevap vermek istiyorum birkaç tanesi. Sizinkileri alabilir miyim önce canım kardeşim?
Aa, Allah'ım
Lütfen
yarabbim nasıl
rica
soracağım?
etsem.
Ali, ciddi bir konu.
Sayın Poyrazoğlu Ali yerine. Sayın Poyrazoğlu daha uygun.
Sayın Poyrazoğlu. Ha. Sayın Poyrazoğlu. Ha. Siz benden küçük olduğunuz için çok rahatlıkla diyebilirim ama.
Diyebilirsiniz, evet.
Çok. Sayın Poyrazoğlu.
Efendim.
Efendim
lan. Ne var?
Beni en çok deren konu belirsizlik. Benim gibi birçok insana geliyor. Evet. Bu belirsizliğin bir sonu olmaması olayların. Ekonomik olarak, manevi olarak her türlü belirsizliğin içine sıkıştık. Sen belirsizlik için bize ne söylersin?
Başladınız, ağır başladınız geceye. Herkes umudunu kaybetmeden dikkatli bir biçimde bu belirsiz günlerden geçmeye uğraşıyor. Tabii biraz hali vakti yerinde olanlar daha rahat geçiyorlar açık konuşmak gerekirse. Ama birçok vatandaşımız büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. O ekonomik sıkıntıdan, o belirsizlikten canlarını nasıl kurtaracaklar onu düşünüyorlar. Ve beni bu çok rahatsız ediyor. Ben salgının bir süre sonra geçeceğini biliyorum. İlaç bulacaklar, aşısını da bulacaklar, tedbirler de alınacak, yavaş yavaş deneyecekler, bakacaklar, oluyor mu, olmuyor mu, doğru yola doğru ilerlenecek. İnşallah ülkemizde de karantina kurallarına insanlar uyacaklar, direnmeyecekler. Sağlık Bakanı'nın çok kibarca söylediği önerileri yerlerine getirseler, o önerilere uysalar, bu belirsizlikten daha kolay kurtulacağımız açık biçimde ortada. Devlet de gerekli tedbirleri alıyor. Bak bugün 15 gün daha uzattılar şehirden şehire gitmeyi. O yasak gene uzadı. Bence çok iyi oldu. Belirsizlik geçecek. Belirsizlik geçtikten sonra ortaya çıkacak olan değişime hazırlanmazsanız o belirsizlik ömür boyu devam edebilir. Çünkü New York Times'da bir yazı okudum. New York Times'in bir özelliği vardır biliyorsun. Birisi bir yazı yazdığı zaman en az bir ikinci editör daha onu okuyup doğru olup olmadığını, bilimsel verilere dayanıp dayanmadığını denetler. Yazı ondan sonra girer gazeteye. Hatta bazı hassas yazılar için 3 editör otururlar bakarlar. Tamam yazdın arkadaş da şunu biz bir inceleyelim, bir okuyalım derler. Yazı özetle birçok şey anlatıyor. Özetle diyor ki yazan şimşek çaktı. Bu dağ şimşek. Bulutlar aralandı. Fırtına geliyor. Korona için diyor ki bu daha şimşek. Fırtına arkadan gelecek. Bu ekonomik fırtına olarak gelecek. O ekonomik fırtına yaşamlarımızı etkileyecek. Dünyanın her yerinde büyük bir ekonomik şey olacak. Bunalım olacak. Resesyon olacak. Durgunluk olacak. Hepimizin işini gücünü etkileyebilir bu. Onun için tedbirli olmak, düşünmek, A, B, C, D planları hazırlamak ve her şeye rağmen kötü koşullarla mücadele edecek enerjimizi kaybetmemeliyiz. Direnerek başarılabilir böyle büyük salgınlardan çıkış yollarına varma. Biliyorsun kanser olanlara diyorlar ki ilaçlar var, tedavi var, çoğunun çaresi bulundu ama bunu yenecek olan sensin. Moralini bozmayacaksın, direneceksin, meydan okuyacaksın. Lan ben senin gırtlağını sıkıp canını okuyacağım. Lan kanser diyenler, morallerini yüksek tutanlar
kazanıyorlar.
Bu da bir salgın. Yenilmemek için direnmenin yollarını öğreneceğiz. Bir de tabii yan destekler var. Artık kimi sigortadan alacak, özel sigortasından alacak, kimi cebinden alacak, kimi borç alıp alacak, kimi bakkal dükkanı gibi eczaneye veresiye yazdıracak. Ben mesela veresiye yazdırdım. Alışveriş çok tuttu. İstanbul'dan getirttim ilaçlarımı buraya köye. Veresiye yazdırdım. Sonra gidince ödeyeceğim. Cennet ama bazı var. İlaçları özellikle immün sistem, bağışıklık sistemini destekleyen içinde C vitamini, çinko, ekinezya ve başka bitkiler
B
olan
vitamini ilaçlar. Özellikle.
Ya, onu alacaksın. Yüksek dozda C vitamini alacaksın. Çinko ile C vitamini ile B ile iyi geçineceksin. En önemlisi D vitamini ile iyi geçinmemiz gerektiğini söylüyor bütün literatür, bütün doktor arkadaşlar. D vitaminini istersen alırsın, sıkarsın, mıkarsın ağzına falan filan ama en yolu, kestirme yolu güneş ışığı. Onun için oturabildiğin kadar güneşte oturacaksın. Güneşi gördün mü, müsaitse durumun, oturacaksın ve yanmaya başlayacaksın.
Şu bak, anda bir noktalı bir gün.
Yanın abi, bahçenizde yazın, evinizde yanın, balkonunuzda yanın, camı açın, camın kenarına oturun. Vücudunuz D vitaminini emsin. O D vitamini sizi ayakta tutacak.
Burada bir noktalı virgül koyacağım.
Doktorlar bütün bunları söylüyor galiba. Ben ilaç adlarını söylemiyorum. Masanın ucunda duruyor, şişeleri görüyorum. Ama reklam yaptı falan, ilacın tarafını tuttu falan, ilacın tarafına geçti derler diye. Söylemiyorum ama aşağı yukarı bağışıklık sistemini destekleyen ilaç neyse bir kere ondan işe başlayacaklar. Allah'ın emri.
Burada bir noktalı virgül koyalım.
Spor yapacaklar. Ben her gün yürüyorum.
Sayın Poyrazoğlu.
4500 adım yürüdüm bugün.
Konuyu değiştirelim diyorlar.
Değiştir ben, konuyu yani.
Ben burada bir virgül
sabahtan
koyayım.
Sabahtan akşama kadar korona konuşuluyor.
O zaman bir virgül koyayım. Rahmet ve saygıyla ve özlemle andığımız senin çok yakın arkadaşın, Türk tiyatrosunun büyük ismi Bülent Kayabaş'ın bugün 3. ölüm yıl dönümü.
Doğru. Bülent Gideli. Ben onu içime gömeli 3 yıl oldu.
Evet.
Ne söylersin diyeceksin. Ben güzel anmak isterim. Bülent muhteşem bir tiyatro silahşörüydü. Ben Bülent Kayabaş'la 89'da başladı. 89'dan itibaren hiç aralıksız vefat edişine kadar karşılıklı oynadım. Muhteşem bir partnerdi. Çok iyi bir arkadaştı. Çok güvenilir bir dosttu. Ve bir tiyatro silahşörüydü. Her koşulda, yazın, kışın, iyi turne koşullarında, kötü turne koşullarında ya da çekim yapardık. Ben ondan aşağı yukarı 200 bölüm dizi çektim. 50, evet, 200-210 bölüm dizi çektim. 55 bölüm Aile Bağları çektim sadece. 150 bölümde şey çektim, insanlık hali çektim. Onlarda oynadım. Hatta bir müddet şeyde, Kim Bunlar'da da oynamıştı ikinci yapışımda. Çok disiplinli, mesleğini seven, aydın, çağdaş, Atatürk ilkelerine inanan, sosyal demokrat, hatta daha ileride sosyalist bir dünya vatandaşıydı. Çok da eğlenceli adamdı. Çok güzel hikayelerimiz vardı.
Bir Bülent'le tanesini anlat da öyle anlat.
Bir film çeviriyorduk Bülent'le. Çılgın Kızlar filmin adı. Bu herkesin bildiği Some Like It Hot var ya. Jack Lemmon, Walter Mata, kadın birkaç tane değişti. Bunda Marilyn Monroe oynuyordu. Marilyn Monroe'nun da oynadığı film, hani müzisyenler mafyanın cinayet işlediğini görür, kaçarlar, kadın kılığında kaçarlar, bir orkestranın içine girerler, iki müzisyen. Biz onun yerli şeysi yapıldı, versiyonu yapıldı. Orada Bülent şeyi oynuyordu, Walter Mata'nın rolünü oynuyordu, ben de Tony Curtis'in rolünü oynuyordum. Marilyn Monroe'muz da Perihan Savaş'tı. Çok eğlenceli çekimler. Bir sahne var. Taksim Meydanı'ndan geçeceğiz kadın kılığında. Biz Bülent'le dedik ki ya çekmeyin bu sahneyi. Trafik durur, kıyamet kopacak, insanlar yığılacak, binlerce insan. Biz bu sahneyi oynayamayız, bunu vazgeçelim, başka bir yerde çekelim. Ya da şeyle, teknik şeyle yapın, hileyle yapın bunu falan. Biz başka yerde oynayalım, yeşil perdede. Siz onu şeye oturtun, oraya Taksim Meydanı'na. Yok dediler ya, biz çekeceğiz Taksim Meydanı. Dedik ki çok kalabalık toplanır. Yani bizim gibi, ya biz giyinince de güzel kadın oluyorduk, fıstık gibi. Bülent boylu poslu yani, uzun bacaklı, elbiseler güzel dikilmiş. Ben de fena sayılmam, idare ederim. Biz elbiseleri giydik, minibüste bekliyoruz. Dedik ki kamerayı bari karşıda apartmanlardan birine koyun. Kamera çıkmasın. Gizli kamerayla çekin. Biz Taksim Meydanı'ndan geçiyoruz. Şeyin altında duruyoruz. Taksim'deki saatin altında sular idaresinin önünde duruyoruz. Orada konuşuyoruz. Biz bekliyoruz ki tabii ki çekilemeyecek sahne kalacak. Başka bir yere gideceğiz. Parça parça edecekler bizi. Nitekim kalabalık Taksim Meydanı. Biz Taksim Meydanı'nın bir ucundan girdik. Arabadan indik. Hiç unutmuyorum, yeşil bir enfirme entari var üstümde böyle. Dönüyorum, etekleri böyle yuvarlanıyor, açılıyor. Elimde çantam, kafamda sarı peruğum, ben sarışınım, Bülent esmer. Makyajlar yapılmış, mücevherler takılmış. Fıstık gibiyiz yani. Yani ben çıksam okulukta senin karşına, hafif de loş vakitte sen iş koyarsın bana. Ben eminim evet. buna.
Her zaman, her zaman.
Her zaman.
Çok beğeniyorum.
Her zaman çok beğeniyorsun. Ondan sonra çıktık Taksim Meydanı'na, yürüyoruz Bülent'le. Laf atan yok. Sulanan yok. Bulaşan yok. Suratımıza bakan yok. Biz erkeklerin yüzüne böyle iştah açıcı olduğunu düşündüğümüz bakışlarla yürüyoruz Taksim Meydanı'nda. Bülent bana diyor ki, dudağını yala, dudağını. Dudağımı yalıyorum. Diyorum ki, ben de onun dudaklarını yala. Böyle daha şey bak. Şu nasıl olursa davetkar. Bak diyorum. Abi kimse suratımıza bakmadı. Suratımıza bakan olmadı. Biz Taksim Meydanı'nda elimizde çantalar, kafamızda peruk kaldık. Bakan yok, sulanan yok, laf atan yok, mıncıklayan yok. Olay çıkmıyor. O oyun şey sahne, bize birileri sulanacak. Biz de onların kafasına çantayı vuracağız. Herifleri döveceğiz, kavga çıkaracağız. Hiçbir şey olmadı kardeşim. Ben dedim ki lan olmuyor lan oğlum bu hikaye. Boşu boşuna girdik bu kılıklara lan. Çıkar lan şu perukayı. Perukayı çıkardım. Birdenbire millet. Aa hadi koynadı oğlum. Bir dakika. Bir yığıldılar üstümüze. Bir yığıldılar. Çiğ çiğ yiyecekler. Canımızı zor kurtardık biz oradan. Hey gidi Bülent'im hey.
Hey. Allah rahmet eylesin. Bekanı cennet olsun. Bekanı cennet olsun. Bunu söylememiş sana galiba değil mi?
Galiba söylemişimdir, bir daha söyleyeyim. Hiçbir zaman 10 yıl mücadele etti kanserle aslan gibi. O 10 yılda bir sürü dizi çevirdi. Tiyatronun her oyununda oynadı. Aslanlar gibi gündüz kemoterapi oluyordu. Akşam gelip sahneye çıkıyordu. Böyle disiplini olan, böyle mesleğine aşık bir adamdı. İyi mücadele etti.
Peki şimdi gene başa dönelim.
Döndüm abi.
Belirsizlik kısmında. Sen bugün konuşurken bana çok ilginç ya bir laf ettin.
Belirsizlik tedbir almadığın sürece devam eden bir hastalıktır.
Ben bunu korona için yemek için
belirsizliğin üstüne gideceksin. Normal evet. zamanlarda da belirsiz. Hayatta belirsizlik oluyor. Olmuyor mu? Sevgililikte belirsizlik oluyor. Ayrılacağız mı? Beraber miyiz? Bu beni sahiden seviyor mu? Ay ben başka türlü şeyle elektrik alıyorum. Niye hiç göstermiyor sevgisini? Nedir ya? Ne belirsiz bir durum. Bu oyun tutacak mı? Bu film iş yapar mı? Hep biz belirsizlikle karşı karşıyayız. Her dakika. Ama cesaretinin kırılmayacak. Üstüne gideceksin yani. Yaşamın süsü olarak görüyorum ben. Belirsizlik bence iyi ki belirsizlik var. Bana heyecan veriyor. Mücadele gücü veriyor. Ben Allah'ın şanslı kuluyum. Bu belirsizlik, bu kötü olaylarla, bu tatsızlıklarla karşı karşıya kalıyorum. Bu benim için bir fırsattır diye düşünüyorum. Belirsizlik, özellikle şimdi bu hastalığın getirdiği belirsizlik, hepimiz için büyük bir fırsata dönüşmeli. Kendimizi yenilemeliyiz, sorgulamalıyız. Kendimize yeniden başlamak zorunda kalacağız. Nasıl başlayacağız? Ne şekilde başlayacağız? Kendimizle, karımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, İşimizle, ülkemizle, dostlarımızla, aşkımızla olan ilişkimiz nasıl olmalı diye düşünmek. O belirsizliklere meydan okumak, yeni formüller, yaratıcı olarak, yeni çözümler bularak hepimize yeniden hayatını kurgulamak için bir şans olmalı bu belirsizlik.
Peki, aşkta bir karantinaya inanıyor musun?
Ben karantinadayım, sen değil misin? Ben burada dağın başında tek başıma oturuyorum. Sen neredesin? Ne halt çeviriyorsun orada? Konuş konuş. Herkese magazin soruları cevap ver. Kimle berabersin? Kim var yanında? Hep o kitaplar mı?
Ha? Kitaplarımla beraberim. Filmlerim, kitaplarım.
Tabii ama ben yemek yedim biraz önce. Karnım tok.
Doğru. Peki ben bugün için sormadım. Aşkın geneli için sordum. Bir sürü insan bana mail attı.
Ne dedi diyorlar gene?
Hayır. Biz
Ali sahiden dağ başında tek başına mı?
Hayır efendim. Yoksa birileri mi var yanında? Bunlar seni kimse tanıyanlar. Bunlar seni tanıyanlar. Sayın Poyrazoğlu'nun biz eski sevgilileriyiz. Geçen hafta
sevgilileriyiz.
Evet, geçen hafta aşkla ilgili anlattıklarını bize uygulasaydı zaten ondan ayrılmazdık diyorlar.
Demek ki bilerek uygulamamışım ki canımı kurtarayım diye kardeşim, bazen öyle oluyor. Hayır, bu şakaydı.
Şaka tabii.
Ben büyük bir saygıyla yaşarım bütün ilişkilerimi. Bütün ayrıldığım şeylerim de canım şeylerim, sevgililerim. Bugün hala dostum. Hepsiyle görüşüyorum. Görüşeceğim. Sonuna kadar da görüşeceğim. Dost olarak geçmek istiyorum yaşamdan onlarla. Çünkü onlarla paylaştığın şeyler, onlarla biriktirdiklerin, senin hazinenin bir parçası onlar. Anılar hazinenin, anılar dediğimiz şey içinden kovulamayacağımız cennet, onun bir parçası onlar. Niye ben onlardan küseyim? Niye kötü şekilde ayrılayım? Çoğunun yeni sevgilisiyle de arkadaşım. Beraber yemeğe de çıkıyoruz diyeceksin ki sen biraz fazla mı medenisin? Ne uyumuyor falan.
Yok hayır.
Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani düşman mı olması gerekiyor ayrılınca ya? Asla. Ne güzel. Ben onları koruyabildiğim için, yaşamımın önemli bir parçasını, onlarla geçirdiğim zamanı koruyabildiğim için çok mutluyum. Herkesin de aynı şeyi yapmasını isterim. Hoşuma gidiyor yani. Ve onlar da benimle bir tanesi hariç ilişkilerini hala çok yakın şeyden, mesafelerden sürdürdükleri için telefonla konuşarak, gezerek, içerek, davet ederek, beraber seyahat ederek minnettarım onlara. Onlar benim yaşamıma anlam kattılar. Belki ben de onların yaşamlarına anlam katabilmişsem ne kadar mutlu olurum. Ama insan bütün bundan nasıl vazgeçebilir ki? Bazı çok yakın olduğun şeyler var. İlişkilerde çok yakından iç içe geçmiş durumlar var. Yani annen oluyor, baban oluyor, kız kardeşin oluyor, sevgilin oluyor, abin oluyor, yakın dostun oluyor. Hepsi birbirine karışıyor bu şeylerin, farklı duruşların. Onların hepsinden niye vazgeçesin ki? Onlar senin yaşamını güzelleştirmiş. Onlarla beraberken ne kadar mutluyum demişsin. Mutlu olmuşsun. Sonra takılmış, pürüz çıkmış, ayrılmışsın. Ama şöyle bir gerçek var İzzet. Gerçekten sevmişsen, sahiden sevmişsen, ben hep söylerim, dünyanın en zor mesleği ve en şerefli mesleği iyi bir sevgili olabilmektir. İyi bir eş olabilmektir. İyi bir dost, arkadaş ve sevgili olabilmektir. En zor meslek, omuzuna takabileceğin en kalabalık, en büyük rütbe iyi bir sevgili olabilmektir hayatta. Eğer öyle olduğunu iddia ediyorsan, ki ben iddia ediyorum, ayrıldığın insanın mutlu olmasını istemelisin. Ben ayrıldığım insan mutlu olacaksa kendime de ona da şunu kanıtlamış oluyorum. Ben seni gerçekten sadece yatağa girelim, sevişelim ya da güzel vakit geçirelim. Onun için değil. Ben seni derinden, seni çok değil, seni iyi sevdim. Mutlu olman için. Yaşamını güzel geçirebilmen için. Senden bir şeyler öğrenebilmek için. Sen de benden bir şeyler öğrenesin diye. Ayrılırken hepimiz birbirimizden o kadar çok şey götürüyoruz ki, kafamızın içinde anıları götürüyoruz. İyi anları götürüyoruz.
Parçaları götürüyoruz.
Seviştiğimiz günleri götürüyoruz. Ayrılıklarımızı, üzgünlüğümüzü, kırılgılıklarımızı, kopuşlarımızı, tekrar barışmamızı. Birinden ayrılırken neler götürüyorsun düşünsene ya. Onları ondan alıp götürüyorsun, o da senden alıp götürüyor. Senin tek isteyebileceğin şey, eğer onu gerçekten seviyorsan, niçin seviyorsun? Onu mutlu etmek için. Sahiden seviyorsan, senden ayrıldıktan sonra da mutlu olmasını dileyeceksin. Böyle olması için yapacağın bir şey varsa yapacaksın.
Çok güzel. Vallahi o kadar güzel. Senden aşk tanımları dinlemek, aşkta karantinayı dinlemek, aşkın mikrobunu dinlemek de ayrı bir keyif.
Karantinada olmak bana bazı şeyleri keşfettirdi yeni baştan. Düşün ben sadece telefonla konuşabiliyorum. Bende şey yok. Zaman zaman Wi-Fi yok, kesiliyor. Şimdi özel hattan bağlandık. Sana şey çektik buraya. Turkcell'in hattından bağlandık açıkçası. Onun olduğu yerde de şey yok. Wi-Fi yok. Evet. Görüntülü de görüşemiyoruz. Sadece konuşabiliyoruz ancak.
Çok güzel. Aşkı korumak için
pahalı oluyor yalnız. 1,5-2 saat süren telefon konuşmaları. Yani ne fatura gelecek kim bilir.
Artık onu düşünmeyeceksin. Aşkın bir bedeli yok.
İşte var telefon faturası. Sorular var mı? Bugün bana dedin ki sen sorular var.
Var mesela şeyi merak ediyorlar.
Bir de benim fan sayfamı yöneten Uğur arkadaşım çok enteresan bir soru sormuş. Diyor ki tiyatronun korona virüsü ne? Tiyatroda korona virüsü var mı? Olabilir mi? Yani metaforik anlamda bunu soruyor. Evet. Bu bir evretileme. Ama ben de bu soruyu okuyunca Twitter'a atmış. Evet, düşündüm ki var. Bizim mesleğimizde de mikroplanma var. Zaman zaman detoks yapmak gerekiyor. Temizlemek gerekiyor. Evet, bizim meslekte de ilişkilerde, kurumlarda, meslekte zaman zaman zehirlenebilir. Meslektaşlarımız da davranışlarıyla, aralarında gruplar oluşturarak, öbürküleri görmezden gelmeye çalışarak, empati duygularını toprağın altına gömerek, minik menfaatler peşinde koşarak, başkaları yokmuş gibi davranıp zehir saçabilirler ortalığa. Tedavi edilmesi gerekir. Zamandan kendi kendimizi ve mesleğimizi tedavi etmesini öğreneceğiz. Ama bu her işte oluyor. Yani bankacılarda olmuyor mu?
Efendim, her işte, her işte.
Ayakkabı satanlarda olmuyor mu? Meyhanecilerde olmuyor mu? Herkeste olur bu. Evet, bizim meslekte de var bir virüs. İnşallah onu tedavi edeceğiz. Ben o virüsü geçirecek ilaçları biliyorum. Çok deneyliyim bu konuda. Onun için hep beraber...
Aşısını buldun mu?
El ele. Aşısı bende vardı zaten. Daha önce böyle şeylerle, case'lerle karşılaştığım için aşısı bende var. Birlikte ortak akıl oluşturarak, birbirimizi anlamaya çalışarak şu cümleyi net okuyacağız. Bileceğiz ki bütün tiyatro türleri ve bütün tiyatrocular birbirinin yakın akrabasıdır. Bütün tiyatro türleri birbirinin içinden çıkmıştır. Biri öbürünü doğurmuştur. Trajedi komediyi doğurmuştur. Vodvil şeyi doğurmuştur. Ağır oyunları doğurmuştur. Ağır oyunlar tezlileri doğurmuştur. Tezli oyunlar farklı halk tiyatrolarına doğru eğilip yeni biçimler peşine düşmüştür. Falan filan binlerce şey sayabilirim. Ama önemli olan aydınlık bir gözle mesleğimize bakıp bir araya gelmenin, akıllı bir birlikteliğin bir araya gelmenin hem belediyeler, hem seyirciler, hem bakanlıklar gözünde ve önünde istediklerimizi onlara daha aklı başında yöntemlerle anlatmanın yoludur diye düşünüyorum. Yani biz hepimiz dramaturji ustası olduğumuzu düşünüyoruz. Dramaturji hatası yapmamalıyız. İlişkilerde yapmamalıyız.
Peki evde kalanlar, bugün seninle bir konu konuştuk, kavga ve öfke üzerine.
Evet.
Hatırlıyor musun? Ben onu biraz açmak istiyorum. Pek çok evde kavga var. Kavgayla öfkenin kaynaklarını bize biraz anlatsın.
Ya başkası yoksa kendinden kavga ediyorsun ya. Hiçbir şey yoksa televizyonda çıkıp konuşan birisine sinirleniyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın lan, geber inşallah dediğin de oluyor. Televizyona bardak fırlattın da onu. Yani evdeyken bile kavga ediyor insan. Kendisiyle kavga ediyor. Televizyonla kavga ediyor.
Sen kimle kavga ediyorsun?
Ben. Evet. Ben kavga etmem. Hayır. Ben kavga etmem hiç. Öyle bir huyum yok benim. Yani ben geriye çekilmem gerektiği anda geriye çekilirim. Köpürtmem. Gergin anlarda, kavganın çıkacağı anlarda, işin dövüşe dönüşeceği anlarda iki taraftan birisinin geri çekilmeyi bilmesi gerekir. Geri çekileceksin. Çünkü iş faciaya dönüşecek, büyüyecek, ayrılığa kadar varacak, gereksiz küskünlükler olacak, ikinizin de keyfi bozulacak, tansiyonlarınız çıkacak, çevredekiler rahatsız olacak, çoluk çocuk varsa çok kötü etkilenecekler. Onun için iş gerildi mi birinden birisi geriye çekilecek arkadaş.
Ya üstüne gelmeye devam ederse öteki taraf diye bir soru geldi.
Sakin bir şekilde onu kendinden ve şeyden, kavgadan uzak tutmaya çalışacaksın.
Ama öfkeleniyoruz. Her
ya da bırakıp gideceksin, kendi kendisiyle kavga etsin. O bir süre sonra kendine gelir zaten.
Peki, bütün bunlardan topladığım zaman yılların Ali Poyrazoğlu'su.
Ne yılları? Herkes... Daha 19 yaşındayım İzzet. Yani
tamam işte yıllar, 19 yıl geçmiş. Bir fark yaratmışsın.
Evet.
Herkesten farklısın. Hep zirvede kalmışsın. Fark yaratıyorsun. Fark yaratmak çok güzel bir sözcük. Nedir bunun sırrı?
Gözlük bunun sırrı şu. Ben hem mesleğimde, hem özel hayatımda, hem dostluklarımda böyle şeyler yaparken, yani onu şey yapmak lazım, ayırmak lazım. Çok. Bugün okudum da tekrarlayayım. Marquez'in bir lafı var. Diyor ki herkesin 3 tane hayatı vardır. Public, private, secret. Yani herkese açık olan hayatın vardır. Özel hayatın vardır. Adı üstünde özeldir. Bir de gizli, sır olan, gizli mi gizli hayatı vardır herkesin. Hepimizin var. Senin de var, benim de var.
Var tabii ki.
Yok diyen yalancıların da var da onlar söylemek istemiyorlar. Kimse eteğinde hayatı, cebinde hayatı masanın üstüne döküp oturmuyor. Var gizli şeyler, var özel şeyler. Özel adı üstünde özel işte de. Bir de herkese açık olan hayatımız var. Benim de
biz nasıl fark yaratacağız?
Benim de 3 hayatım var. Hatta benim 4-5 hayatım var. Ama şu var. Ben hep inandım ki fark yaratmak gerekir başarılı olabilmek için. Ben hep inandım ki fark yaratarak başarılı olabilirim. Hep inandım ki kendimden bir zaman mühendisi çıkarmalıyım. Ayrı disiplinlerde var olmayı öğrenmeliyim. Bir dalda bilgi, ne bileyim, ben tiyatrocu muyum? Sadece tiyatroda değil, sinemada da bilgi sahibi olmalıyım. Kitap yazıyorum, edebiyat yanımda var. Edebiyatta da bilgi sahibi olmam gerekir. Ama onun dışında otomobil tamirinde de bilgi sahibi olmam gerekir. Ya da başka bir disiplinde, anlıyor musun? Kendimi öyle formatladım. İyi silahlanırsam fark yaratacağımı, fark yaratırsam, hayal gücümü devreye sokarak fark yaratırsam başarılı bir insan olacağımı düşündüm. Ve hep söylüyoruz, her zaman diyoruz ki farkı insan yaratacak. Farkı insan yaratacak. Burada sorulması gereken soru şu, herkesin kendine sorması gereken. Ben kendimden fark yaratan bir insana nasıl çıkaracağım? Bunun yöntemlerini nasıl keşfedeceğim? Senin için fark yaratmak ya da başka bir meslek için orada fark yaratmak farklı kurallara bağlı. Öteki için farklı kurallara bağlı. Herkes kendinden fark yaratan bir birey yaratmak. Herkes kendini yeniden yaratmak zorunda. Hatta bunda bir süreklilik sağlamak zorunda. Tamam arkadaş, ben bir noktaya geldim. Buradan sonrası kaymak gibi gider işler. Hayır. Yeni baştan kendini okuyacaksın. Yeni baştan kendine karar vereceksin. Ve yeni baştan, çağımı söylüyorum ya. Reinvention, redefinition çağı. Yeniden tarif etme, yeniden anlamlandırma, yeniden adını koyma. Hele bu koronadan sonra herkes yaptığı işi de kendini de yeniden tanımlayacak. Yaptığı işi de yeniden tanımlayacak. Her gün yeniden tanımlamak zorunda. Çünkü dünkü tanım dünde kalıyor. Bugün dünya başka bir yere doğru gitmeye başlıyor. Onun için yeniden tanımlayacaksın. Ama fark yaratan insanlar mutlaka çok... Bak sana bir hikaye anlatacağım. Hazır millet dinliyor bizi. Belki kulak verenler vardır. Meslekte fark yaratmak, hayal gücünü devreye sokmak çok önemlidir. Hayal gücünü devreye sokarsan bilgiyi de, bilimle olan ilişkini de iyi yönetebilirsin. Einstein demiş, hayal gücü bilgiden önemlidir. Ama demiş ki, bilgiyi de hayal gücünü motive edecek bir şekilde öğrenmek ve tazelemek zorundasın. İkisi birbiriyle etki tepki halindedir. Başka türlü söylenmişi.
Dondu görüntü. Ali Bey, Ali Bey.
Reklam geri şirketleriyle geldi. Çalışıyorum. Büyük şirketlerle çalışıyorum. Türkcell'in voice iconuyum, bilmem ne. Birçok yerde birçok iş yapıyorum falan filan. Bir reklam şirketinde, büyük bir reklam şirketinde metin yazarı sıkıntısı çıktı ortaya. Dediler ki ya bize iki tane, üç tane daha metin yazarı lazım. Yeni şeyler aldık, accountlar aldık, yeni hesaplar, müşteriler geliyor. Metin yazarı ekibinin genişletilmesi lazım. Metin yazarları reklamcılıkta çok önemlidir. Çünkü onları alırsın karşına, iki saat anlatırsın. Ondan sonra işte ürün bu şöyle olacak, böyle yapacaksın, bu böyle, şöyle anlatılacak, bu özellikleri var falan filan dersin. Ondan sonra da dönüp dersin ki less is more, az çoktur. Bunu dört kelimeyle anlatın. Baba, 2,5 saat konuştun. 4 kelimeyle anlatmamı istiyorsun. Evet. Çünkü 4 kelimeyle çekecek filmi. 2,5 saatte anlattığını yazacak o adam ya da kadın. Onun için çok zor iştir. Ömür törpüsü bir iştir. İnsanın ömrünü tüketen bir iştir sahiden. Bir yazar alınacak işte sonunda. Önemli. İyi de para verilecek. 10.000 lira para verilecek. Dediler ki duyurursak piyasaya, işsizlik de var, çok insan gelecek, yığılacak. Biz bunu el altından gizlice duyuralım ve gelmesinler, şey göndersinler, birer zarf göndersinler. İçinde CV'leri, kendilerini tanıtan şey olsun, bilgi dosyası olsun. Onu göndersinler, oradan bakalım, oradan ayıralım, bir kısa liste yapalım. Finale kalanlar olsun. Onları tekrar çağıralım, görüşelim, bilmem ne falan filan. Güzel. Bu duyuruldu el altından. El altından olmasına rağmen 2500 müracaat geldi Aziz. Zarflar böyle dağ gibi yani, bakmaya imkan yok. Ve zarfların hepsi cici, tertemiz, pırıl pırıl, fıstık gibi zarflar. Bütün bu beyaz zarfların arasında bir tane dandik, buruşuk, pis, yani demeyeceğim ama anca öyle anlıyorum, bok gibi bir sarı zarf var. Yani eline almaya cesaret edemezsin. Tabii o bembeyaz şeyin arasında o zarf bir fark yarattı. Gözümüzü çekti. Bakıyoruz işte, açıyoruz içinden, Ahmet, Mehmet, Süheyla, Osman göndermişler. Şurada çalışmış, burada çalışmış. Bir kısmını eliyoruz. Short liste yapacağız. Ama aklımız o şeyde, kirli ve buruşuk zarfta. Buru böyle. Zarfı aldık, sonunda dayanamadık. 4 kişiyiz biz orada, heyet. Bakacağız, açtık zarfı. O buruşuk zarfın içinden bir tane A4 kağıdı çıktı. A4 kağıdı da buruşuk. İçinde tehdit mektubu var. Tehdit mektupları bu gazetelerden kesilen harflerle. Gazetelerden kesilen harflerle bir tehdit mektubu yazılmış. Tehdit mektubu diyor ki, ben Özlem'in kızıyım. Annemi işe almazsanız Özlem ölecek. İçinizden birileri de ölecek. Dikkat edin. İmza bir dost. Ayda. Bu mükemmel bir başvuru. Büyük bir fark yaratıyor. Bir dost gazeteden kesilmiş şeylerle işe girmek için müracaat ediyor Özlem. Biz hemen Özlem'i sağ tarafa koyduk. Fark yaratacak olanlar tarafına 10 kişiye kadar indirdik. 10 kişiye şey yazıldı, mail yazıldı. Dendi ki etraflı şey gönderin, başvuru gönderin, karar verilecek. Herkesten o 10 kişinin 9'undan çok cici, tertemiz, fıstık gibi dosyalar geldi. Özlem'den bir kadife kutu geldi. Mor bir ipek kadife kutu, üstünde pembe bir kurdeleyle bağlanmış. Bir post-it yapıştırılmış, Özlem'in CV'si yazıyor. Ayda, hadi lan, ne oluyoruz? Gene o 9 kağıt bir tarafa itildi. Kalktık ayağa, kurdeleyi açtık, kapağı çıkarttık kadife kutudan. Kutunun içine baktık, inanılmaz bir şey. Kutunun üstünde bir mektup daha var. Ama bu mektup çocuk mektubu. Hani mavi pembe çocuk kağıtları var ya, üstü kuşlu böcekli. Onlardan birisine yazılmış. Bir 3-4 yaşında bir çocuğun el yazısıyla diyor ki, ben Özlem'in kızı Leyla. 3 aydır işsiziz. Anne bakkal veresiyeyi kesti. Eğer sen bu işe girmezsen biz ne yapacağız? İmza, Özlem'in kızı, zarfın içine koyduk, zarfın üstünü çevirdim, zarfın üstünde duygu sömürüsü yazıyor. Hayda, koyduk, kutudan başka bir kutu aldık. İçinden böyle şeyler çıktı. Raptiyeler, ataşlar, o İtalyan cırt cırt yapışma fermuarlar, bilmem ne. Ayda döktük. Ne lan bu? Bunu niye gönderiyor bu kız arkadaş? Neden göndermişler? Çıkamıyoruz işin içinden. Sonra içimizden bir tanesi, arkadaş dedi, kız diyor ki, bak dedi, bunlar çok basit çözümlerle büyük sorunları halleden şeyler. Minicik şeyler. Gadgetler. Anladın mı? Bir rap diye, bir bilmem ne, bir çıt çıt, bir bilmem ne falan filan. Yani ben zor meselelere kolay çözümler bulurum diyor. Aa, bir baktık bir çikolata. Üstünde okunmuş çikolata yazıyor post-it'le. Açtık çikolatayı, içinde bir post-it daha. Diyor ki, bu okunmuş bir çikolatadır. Bunu yiyenler özleme evet der ve işe alır. Çikolatayı yiyin ve özlemi işe alın. Biz yedik çikolatayı, anlıyor musun orada? Lan kim lan bu özlem? Birdenbire içinden şey çıktı. Yüzme madalyaları çıktı. Adana bölgesi yüzme madalyaları. Gene biz birbirimize girdik mi? Niye yüzme madalyası? Biz yüzme takımı mı kuruyoruz? Burası reklam şirketi. Bu ne arkadaş? Adana bölgesi yüzme birincisi. Dedim ki, diyor ki ben dayanıklıyım. Adana bölgesi yüzme birincisiyim. Havuzda saatlerce yüzebiliyorum. Beni istediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz. Dayanıklıyım. Gece gündüz dayanırım. Evet abi, kız dayanıklı bir kız. Bize böyle birisi lazım işte. Bilmem ne. Cart bir diploma çıktı. Tarım mühendisiymiş. Bak okumuş. Tarım mühendisi ama yazı yazıyor. Reklamcı olmak istiyor. Pın! Bir tane ufak hikaye kitabı çıktı. Bir ufak hikaye kitabı yazmış, bastırmış. Bize kitabı da göndermiş. Yazı da yazabiliyor. Abi kim bu karı ya? Nasıl bir şey bu ya? Bunun resmi yok mu diye kutuyu kurcalarken içinden bir tane kara kalemle yapılmış bir resim çıktı. Özlem bir fıstık. Özlem bir lokum. Yani işe almamak imkansız. Biz dedik ki, ya işte fark böyle yaratılır arkadaş. 2500 kişinin arasından tek başına beni alını başardı. Arkadaşlardan birisi dedi ki, ya buna 10 bin lira az olur, biz buna 15 bin verelim dedi. 15 kağıt verdik. Özlem işe girdi. Özlem bir yıl içinde yükseldi ve çok büyük bir firmalardan birisinin kreatif, yaratıcı direktörü oldu.
Fark yaratmak.
Büyük. Zekayla, espriyle, anlatarak. Daha bir sürü şey çıktı kutunun içinden de eğlenceli. Uzatmamak için anlatmıyorum. Anlıyor musun?
Anlıyorum.
Ama esprili bir dokunuş, dikkati üstüne çekiş, fark yaratış, hayal gücünün çalıştığını kanıtlama. Çünkü hayal gücün çalışmıyorsa hiçbir firma seni istemiyor arkadaş. Çünkü senin biliyorlar şey olduğunu, çivilenmiş olduğunu. Çivilenmişten şunu anlıyoruz biz iş hayatında. Yani çocuk doğuyor evde, başlıyorlar daha evde. Sistem bireye saldırıyor. Ailede başlıyor saldırı çocuğa. Yapma, etme, kurcalama. Aman ha, sakın ha, onu okuma, bunu okuma, ders kitaplarını oku, bırak o resimli romanı elinden, delirdin mi sen, sıradan çıkma, başkalarından farklı olmaya çalışma, üniformanı giy, onun üstüne başka bir şey takma, başka bir renk koyma, şöyle yap, böyle yapma, böyle yapma, icat çıkarma, sakın ha icat çıkarma, bak icat çıkarma, gözünü oyarım senin icat çıkarma, onu oraya koyma çarpılırsın, günahtır, bunu böyle yapma, korkmak gelir, içimize çiviler çakıyorlar, yapma, etme, sakın ha icat çıkarma, icat çıkarma, çivileri çakıp içimizdeki özgür yanı yok ediyorlar, öldürüyor, sistem bireye saldırıyor. Sonra bir iş hayatına giriyorsun, bir yere giriyorsun, sana ilk söyledikleri icat çıkar. Nasıl icat çıkaracağım lan? İçimdeki bütün yaratıcı yanı yok ettiniz. Özgür yanımı, yaratıcı yanımı, içime çiviler çaktınız, beynime, göğsüme, gönlüme. Ondan sonra birey ömür boyu o çivileri nasıl sökecek diye kaç yaşına gelirse gelsin onlarla uğraşıyor. Çivi sökme operasyonundan uğraşıyor. Çocukların özgürlüğünü elinden almadan yetiştirmeyi öğrenmek zorunda anneler, babalar. Anladın mı?
Aşkın ve özgürlüğünü elden almamak
mı lazım? Evde yapma etme, icat çıkarma, çarkının içine sokulup mahvediliyorlar. Atılıveriyorlar toplumun içine. Ondan sonra onları toplamamız da zor oluyor. Fark yaratmaları da çok zor oluyor. Onlar da acı çekiyorlar.
Evet.
Kötü yapıyoruz. Kötü davranıyoruz.
O zaman aşkta da özgürlükleri kısıtlamamak lazım.
Ne münasebet? Cinayettir. Asla kısıtlamayacaksın. Sen benim özgürlüğümü kısıtlarsan ben seni ne seveceğim be? Var mı öyle hikaye? Kimse kimseyi sevmez. Beni özgür bırakacaksın. Ben aşkı yaşayabileceğim. Sonuna kadar senden olan beraberliğimi, kimsen sen, Ayşe, Fatma, Leyla, kimsen, Osman, Hasan, Hüseyin neyse özgür olacak sevgili karşısında ve sevgilini de özgür bırakacaksın. Değiştirmeye, istediğin kalıba dökmeye çalışmayacaksın. Birlikte olmanın, birlikte yeni güzellikler, iki kişilik mutluluğu keşfetmenin peşine takılacaksın ve el ele tutuşacaksın. O seni taşıyacak, sen onu taşıyacaksın. Öyle. Başka türlüsü yok arkadaş.
2-3 tane soruya cevap vereyim. Bir bütün yazılanları okuyoruz. Tane mi? Hayır.
Kaçın buradayız.
Bütün yazılanları okuyoruz. Hepsine anında cevap vermek mümkün değil. Taci abi hoş geldin. Ardacığım yaramaz çocuklara benziyorsun. Yayını kaydediyoruz. Hem Instagram hesabında var hem YouTube'da var. Evet buyurun Ali Bey nerede
Spotify'a
kaldı?
Spotify'a da atıyorsunuz galiba.
Spotify'da da var. Spotify'da
evet,
Ali Bey'le
başını kaçıranlar, yeni girip yakalayanlar,
Ali Bey'in söyleşileri bütün Spotify'da ilk 90'a girdi.
Sevinç Erbulak meselesi var bugün. Twitter'da yıkılıyor ortalık. Sevinç Erbulak. Benim ona yıllar önce yaptığım bir şeyi demeyeyim artık ne yaptım onun adını koymayayım. Sevinç Erbulak, Altan Erbulak'ın kızı. Altan Erbulak muhteşem bir dost. Çok sevdiğim arkadaşım. Hayranlıkla birlikte oynamaktan müthiş zevk aldığım bir meslektaşım.
Aynı
büyük
zamanda
bir
büyük bir gazeteci, karikatürist.
Aynı zamanda büyük bir gazeteci, fikir adamı, karikatürcü. Türkiye'de ilk bilgisayar mucizesinin geldiğini keşfedip ilk bilgisayar işine girip televizyonda bilgisayarın ABC'si diye TRT'de programlar yaptı yani. O kadar şey. Meraklı o tip işlere de. Beraber oynuyoruz Seçimler adlı oyunda. Sevinç de ufak daha yani 8 yaşında filan. Galiba 8 ya da 9 neyse Sevinç bugün yazmış. Ve Sevinç hiçbir zaman oyuncu olmayacağını söylüyor. Çünkü Füsun Erbulak annesi oyuncu. Altan Erbulak babası oyuncu. Aileye iki tane oyuncu yeter hala abi. Ben oyuncu olmayacağım falan diye tıraşlıyor geliyor kulisle. Ama büyük bir merakla oyunculuk nedir diye her akşam böyle kulisten babasını izliyor, oyunu izliyor. Başından sonuna kadar oyunu izliyor her seferinde. Ve bir gün gene Altan oynuyor sahnede. Sevinç de sahnenin kenarından babasını seyrediyor. Ama Sevinç çok yetenekli, hoş, bale bale yapmış falan filan, kitap okuyor falan. Kendinden biraz büyük bir çocuk. Ben Sevinç'in arkasında hep dolaşıyorum seni oyuncu yapacağım diye. O da bana hayır Ali abi diyor. Babasını seyrederken ben kuliste yanaştım. Sevinç'in arkasından bın diye itiverdim sahneye Sevinç'i. Sevinç bizden bire dolu tiyatroda kendisini sahnenin ortasında ışıkların altında buldu. Ne yapacağını tereddüt etti. 2-3 saniye kadar ama Altan da tabii uyanık çok deneyli bir aktör. Hemen gitti bileğinden yakaladı Sevinç'i çekti sahnenin önüne aldı. O sahneyi oynadı babasından beraber. Bak itilerek sahneye giren çocuk. Oyun bitti çıktı. Nasıldım dedi. Ha ikinci bir role daha çıkardık ikinci perdede. Nasıldı dedi. Çok iyiydin dedik babası da. Ben dedim ki Sevinç çok başarılıydın kardeşim. Yövmiyemi isterim dedi. Paramı ver. Aa çok güzel. Kız karar verdi. Ben Sevinç'e neden bilmiyorum. Ben Çingene'nin tekiyimdir.
Estağfurullah.
500 lira yövmiye verdim. Bütün tiyatrodaki oyuncular dedi ki ya bu parayı biz almıyoruz. Bu kız nasıl alıyor ya? Sahneye çıkar. Karışmayın dedim. Sevinç bu parayı saklayacağım dedi. Ertesi gün gene Sevinç işe geldi. Oynamaya. Yövmiye tatlı gelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Yövmiyesini ötekileri de çatlatmak için 1000 liraya çıkardım. Sevinç.
Bugün var mı 1000 lira alan oyuncularda?
Sevinç alıyordu o zaman. Şimdi ne alıyor? Ve Sevinç 27 gün mü 28 gün mü ne tiyatroya geldi Sevinç Erbulak. Roller. Ona ilave rol yazdık. Bir kütüphane sahnesi vardı. Onda da bir rol yazdık. Sevinç 27 gün oynadı. 27 bin lira biriktirdi. O 27 bin lirayla sahnede özel kılığı olsun istedi. ve alışverişe gideceğini söyledi. İdareli harca parayı dedim. Merak etme sen dedi. En pahalı dükkana Vakko'ya gitmiş. 27 bin lirayı bayılmış. Kendine eteklik, askı, bilmem ne falan filan almış. Getirdi ve kendi kılığıyla oynamaya devam etti. Ben bunları saklarım dedi. Aradan bu kadar yıl geçti. Bugün internete Sevinç, babasının o oyun için yaptığı özel afişin taslağını
gördüm.
Ve o paraları camlatmış, harcamamış. O ilk verdiğim 500 lirayı ve 1000 lirayı onları da çerçeveletmiş. Altına da Ali Poyrazoğlu böyle.
Görüntümüz dondu. Artık ben konuşabilirim böyle görüntü donmuşken Ali Bey. Çok güzel. Evet.
Geldi Ali... mi? İnternete attı hepsini. O paraları, mektubu, afişi. Ben de dedim ki kız paraları ne yaptın? Dedi ki sorma. Altına yatırsaydın Sevinç dedim. Çok işi zengin olurdun şimdi. Dalga geçiyorum tabii ki. Sevinç altına yatırmadı. Afiyetten yedim o paraları dedi. Ama bugün Sevinç Erbulak, yani annesinden babasının şeysinde, oyunculuk çizgisinde neredeyse bir ustalık elde etti. Yani iftiharla izleyebildiğimiz genç oyuncularımızdan, starlarımızdan, tiyatro starıdır Sevinç oldu. Hem şehir tiyatrolarında oynuyor, hem özel tiyatrolarda oynuyor. Başarıyla yoluna devam ediyor. Ama beni çok şaşırttı Sevinç'in o yaşta bir çocuğun o paraları saklayıp çerçeveletmesi ve bu kadar yıl sonra ortaya çıkarması. Bunu bu anlatmak istedim. Twitter'da çok dolaştı çünkü. Sevinç paraları ne yapmış, paraları ne yapmış. Çok merak ediyorum.
Ben de bir anekdot anlatayım.
Sevinç yemiş paraları.
Ben de bir anekdot anlatayım. İkinci röportajımı yapıyorum Okul Gazetesi'nde. Altan Erbulak'la.
Ah canım.
Abi süper bir insandı. Dünya tatlısıydı. Allah rahmet eylesin. Hemen çıktık Hasan Pulur'u aradık. Altan Erbulak bizde çok
onlar
ilgilendi.
Onlar çok aynı odadaydılar.
Yan yana. Biz de telefonunu aldık.
Altan Erbulak Milliyet Gazetesi'nde aynı odada otururlardı. Evet. Biri çizerdi, biri yazardı.
Canoğlu'nda. Hemen telefon açtık. Hasan Pulur'dan cevap geldi. Allah rahmet eylesin. Bu telefonu nereden aldınız dedi. Altan mı verdi dedi. Hayır efendim biz okulda. Burası çocuk bahçesi değil. Bir daha rahatsız etmeyin dedi. Kapattı. O gün anladık ki Altan Erbulak çok ayrı bir ekol. Hakikaten büyük bir dostlukla, bir büyüklükle yaklaştı bize. O Mete Akyol vardı.
Melih Aşık, Altan, Hasan Pulur, Deli Turan, onlar esaslı takımdı.
Bedri Koraman.
Altan, bak Altan benim Yeşil Kabare'de de büyük katkı yapmıştır. Şimdi Altan içki içmezdi. İçki içme alışkanlığı olmayan bir adamdı. Günde bir tane bira içiyordu. O da her gün değil. Buydu Altan'ın bütün içki içme alışkanlığı. Yani ben onun önüne ne sofralar kurdum. Umurumda bile olmadı. Yeşil açıldığından itibaren oyun oynuyoruz tiyatroda. Oyundan çıkıyor. Benden beraber Yeşil'e geliyor. Barın kenarına tünüyor. Bir tane birasını söylüyor. İşaret ediyor sahneye beni çıkarın diye. Sahneye çıkıyor. 15-20 dakikalık bir şov yapıyor. Ondan sonra birayı içiyor. Eve gidiyor. Bunu her gece yaptı biliyor musun? Oraya katkı sağlar. Aa Altan Erbulak da çıkıyor desinler diye. Böyle de gönlü şey, geniş, rahat, vermesini seven, desteklemeyi seven esaslı adamdı. Allah rahmet eylesin. Çok kötü öğrendim. Ya, kendimden geçtim. Sokakta düştüm, bayıldım bana söylendiği zaman.
Peki son 5 dakikamız.
Bitti mi program?
Bitti.
Bir sürü soru var, cevap vermem lazım.
Aşkın başkentini soruyorlar en çok.
Kanal sana diyorlar bir de. Bana gündüz kanal. Nedir bu kanal hikayesi? Sen de söyledin. Kanaldan nedir? Ha, hangi kanalda çıkıyorsunuz diye sormuşlar bana. Ben bu ara Süveyş kanalında çıktım.
Ben de Venedik kanalında diye espri
Panama yapacaktım. Kanalında çıkmayı düşünüyorum. Bir de yapılırsa tabii ki İstanbul kanalında da dolaşmayı düşünüyorum.
Evet. Gülsüm Hanım duydunuz mu?
Gülsüm'ün sorusu mu bu?
Evet.
Panama kanalı, Corrent kanalı, Süveyş kanalı tercih ettiğim kanallar bu
Aşkın
ara.
Aşkın başkenti
neresi? Televizyon kanallarını pek tercih etmiyorum. Ama dün bir teklif geldi Abdullah Oğuz'dan. Gerçekleşirse yapacağım çünkü dedim ki nasıl yapacağız ya? Şey var, evlerden yapılacak dedi. Sen evden, öbürküler de evden yapar mısın? E sen benim arkadaşımsın, kardeşimsin. Sen olduktan sonra yaparım dedim. Belki gerçekleşirse yaparım onu. Yani eğlenmiş olmak için yaparım.
Aşkın başkentini soruyorlar sana göre.
Aşkın başkentini kısaca söyleyeyim arkadaş. Aşkın, sevgili neredeyse aşkın başkenti orasıdır. Hani derler ya aşkın başkenti Paris'tir. Aşkın başkenti Venedik'tir. Çok romantiktir. İşte Paris'te hatta şurada öpüşeceksin. Burada öpüşmek çok. İşte Pont Neuf'un üzerinde köprüde öpüşeceksin. Eyfel'in altında öpüşeceksin. İşte ne bileyim Montmartre'de öpüşeceksin. Yukarıdan Paris'e bakacaksın, Montparnasse'a çıkacaksın, oradan bilmem ne yapacaksın falan filan. Bunların hepsi palavra. Dudağını değdiriyorsun başka bir dudağa. O değdirmede seni seviyorum var, senden beraber olmak çok hoşuma gidiyor var, cinsel gönderme var, iyi ki hayatımda varsın var, bana bir dudağının dokunuşuyla enerji veriyorsun var, hayatımın gülüsün var, bazen de lanet olsun şu dudağını ısırsam senin var. Her şey var o dudak dokundurmada. Evet ama başkenti yoktur onun. Aşkın başkenti sevgilin neredeyse orasıdır aşkın başkenti.
Soruyorlar tekrar bu sohbeti yapacak mısınız diyorlar.
Bu soru yok. Bunu sen uyduruyorsun.
Beni vallahi sordular
için.
Ya.
Bunu sen uyduruyorsun beni mecbur bırakmak için. Çünkü sana beni yeter bu kadar çıkarma diyorum. Sen soruyorsun.
Takipçileriniz soruyor Ali Bey. Var.
Kitap getirdim ben. Şimdi Broadway'i anlatacaktım. Sayfaya Yağmur Tanrısı'nı anlat. İzzet bu program kısa geliyor bize.
Evet.
Tamam bir daha çıkacağım anlatacağım laf tamam. Kaldı. Ama o çıkışım son olacak. Sana şimdi benim elimde şey var.
Hemen bir sayfa sorayım.
Bir Sen Kaldım Yalnızlık Gelince adlı kitabım var. Bu kitabın içinde ufak çok hoş, çok ufak hikayeler var. Bu kitap kaç sayfaymış? Efendim, 116 sayfa. 116 sayfalık bu kitap için bir numara söylüyorsun. Açıyorum ve okuyorum sana. Söyle İzzet.
67.
116'ya kadar. Başka söyleyenler de olabilir. Hemen çabuk söyleyin.
Çabuk söyleyin. İlk söyleyenin numarasını açıp okuyacağım. 67.
Birden 116'ya kadar.
Kaç? 67.
67. Allah Allah 67. Ay çok lügübr bir şey çıktı İzzet sana. Manzaralı mezar.
Sağ ol.
Karı koca çok iyi anlaşırlardı. Ev sahibi olmak en büyük hayalleriydi. Bir kat alacak kadar parayı biriktirmek için çalışıp didindiler. Onlar parayı denkleştirdiğinde ev fiyatları 5 misline çıkmıştı. Birkaç yıl daha dişlerini sıktılar, çalıştılar, çabaladılar. Yemediler, içmediler, gezmediler, görmediler, para topladılar. Ev fiyatları gene almış başını gitmiş. Bir türlü gerekli parayı denkleştiremediler. Baktılar çalışarak olmayacak. Havadar bir yerden bir aile kabristanı alalım dediler. Karısı deniz gören mezar istiyor. Kocası da selvilerin altında, ağaçların arasında düz ayak bir yer olsun diyor. Karısı annem Aşiyan mezarlığında yatıyor. Sağlığında rahmetli anama doyamamıştım. Ben onun yanında yatmak isterim diye tutturuyor. Kocası benim anam da babam da Karacaahmet'te. Karacaahmet mezarlığı çocuklara daha yakın. Bayramlarda kolay gelir giderler ziyaretimize diyor. Karısı ben o cadaloz kaynanamla aynı mezarlıkta yatmam. Bana çok çektirdi deyince kıyamet kopuyor. Bu kadar yıl sonra boşandılar. Şimdi ikisi de huzur içinde yatacakları bir yerden mezar almak için para biriktiriyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanında bitti. Hepinizi öpüyoruz. Ali Poyrazoğlu söz verdi. Haftaya saat 22'de Ali Bey size bol bol hikayeler okuyacak.